Ayrım 17, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 235. 38. Bölüm, Kefalonya'da sürgünde olan Drosula, Leyla ile Filote'yi hatırlıyor. Her zaman derim ya, annenin güzelliğini almışsın sen, huzur içinde yatsın. Ama nasıl hoş olunur öğrenmek ister misin Koritsimu? Yo yo yo, alçak gönüllü olmadığın halde öylemişsin gibi yapma. Üstünü başını düzeltirken yeterince gördüm seni ben. Sonuna kadar yararlan derim. Gençken ve hala güzelken sonuna kadar yararlan güzelliğinden. Sonsuza kadar güzel kalmayacaksın, bunu biliyor musun? Ama daima hoş olabilirsin. Leyla Hanım bana ve Filote'ye böyle demişti hiç değilse. Yaşlı bir kadının hatıralarını bağışlamalısın. Ve aslına bakılırsa ben kimim ki güzellik hakkında konuşayım? Ama biz kadınların sırları ve bunları bir sonraki kuşağa aktarma gibi bir yükümlülükleri vardır. Sen de böyle düşünmez misin? Ben güzel olmaktan çok uzağım. Çoğu kadının tersine hep böyleydim. Ama Leyla Hanım'ın bana ve Filote'ye söylediklerini anlatabilirim sana. Bir bakalım, Uzun Yusuf'un kızını öldürmesinin ve jandarmalarca götürülmesinin üstünden çok zaman geçmeden Saadettin de dağa çıkmıştı. Herkes hala o konuyu konuşuyordu. Filote'yi ile içinde harabeler olan havuzun kenarında duruyorduk. Küçük bir eşek kervanıyla birlikte bir devenin sırtında yanımızdan geçen Rüstem Bey'den başkası değildi elbet. Hemen ardındaki arsız küçük devenin üstünde de bir kadın vardı. Çok güzeldi. Kadın, deve değil. Ve kendisini görür görmez insanın dudak köşelerinin yukarı kıvrılmasına neden olan bir şey vardı onda. İyi kalpli olduğu anlaşılıyordu. Şehirliydi anlayacağın. Ve yüzünde peçe vardı elbette. Ama öyle ince kumaştan yapılmıştı ki peçesi, zahmet etmese de olurdu. Bir parçacık bir tülbent. Nefsi bastıracağına tahrik edecek bir şey. Neyse işte, güzel bir yay çizerek ortada neredeyse birbirine değen kaşları vardı. Koyu renk parlak gözleri vardı ve çevresine sürme çekilmişti. O günlerde insanlar bolca sürme çekerlerdi, en azından bizim oralarda. Allah bilir burada Kefalonya'da neler oluyordu. Herhalde daha hala mağaralarda yaşıyordunuz. Baban hariç elbette, o hala denizlerdeydi. Kitaplarını okuyarak doktor olmaya çalışıyordu kuşkusuz. Yo, küçük bir oğlan çocuğu olmalı o sıralar. Benimle aynı yaştadır. Gitgide aptallaştım mı nedir ben böyle? Ne anlatıyordum? Ha, evet Leyla Hanım. Dudakları kıpkırmızıydı. Herkesin kıskandığı şahane elbiselerinin olduğunu, altınlar taktığını hatırlıyorum. Yığınla altın. Öyle ki ne zaman hareket etse boğuk bir çıngırak gibi ses çıkarırdı. Alnına taktığı bir zincir vardı altın paralardan yapılma. Hani evlenirken akrabalardan ödünç alıp taktıklarına benzer bir şey. Neyse işte kasabaya ilk kez girmek üzere geçerken batık tapınağın orada duran Filote'yi fark etti ve ikisi birbirlerine gülümsediler. Çok iyi hatırlıyorum çünkü sanki karşılıklı olarak bir şeyleri tanıdık bulmuş gibiydi. Güzelliğin laneti veya güzelliğin kutsanması herhalde ve Leyla Hanım Filote'yi hizmetine alıp almayacağını sorduğundan Rüstem Bey de Charitos'u çağırtmak için bir hizmetkarını gönderdi. Polikseni'nin ben küçük kızımı zengin bir adamın orospusuna hizmetçilik etmeye göndereceğim diye imansızın biriyle pazarlığa oturmam gibisinden şeyler söyleyerek yaygara kopardığını hep duyduk. Hem de yalnızca bizzat Polikseni'nin ağzından da değil. Ama aslına bakarsan o geçmiş günlerde ağır ricası reddedilemezdi. Rüstem Bey kötü bir adam olduğundan değil, çoğu insan saygı duyardı ona, bazıları da severdi. Ama insan her yöne doğru yürüdüğün bütün toprakların sahibi olan ve herkesin sırtını dayamış olduğu birini reddedemez işte. Charitos orospu değil ki o, metres gibisinden bir şeyler söyledi. Bana kalırsa Polikseni ikisi arasında hiçbir fark görmediği halde ve ağanın Filote'yi tutmak için bolca para önerdiğine de dikkati çekti. Filote'yi kaçırıyor filan değildi yani ve böylece Polikseni de teslim olmak zorunda kaldı. Bana kalırsa asla itiraf etmese dahi Polikseni de parayı istemez değildi. Ve zaten herkesin de bildiği gibi zengin bir adamın hizmetkarları evden güzel şeyler aşırmak için bir sürü yol bulurlar ve bu da hizmetkar olmanın cazibelerinden biridir. Tıpkı kocasına yemek servisi yapıp o yerken arkasında boynunu büküp duran bir kadın olmak gibi bir şeydir bu. Çünkü koca karısının mutfakta yemeği hazırlarken en iyi parçaları bizzat yuttuğundan habersizdir. Leyla Hanım bana bir defasında iki çeşit kadın olduğunu söylemişti. Aptallar ve mutfaktayken en iyi parçaları yutanlar. Buna benzer bir yığın şey söylerdi. Bir keresinde de eğer tembelsen sıkılmamak için en iyi çarenin tembelliğinle ilgili olarak sıkı çalışmak olduğunu söylemişti. Biz yalnızca iki küçük kızdık ve herhangi bir konuda herhangi bir şey bilmiyorduk. Bu yüzden Filotei Ağa'nın konağında çalışmaya gittiğinde onun yanı sıra gitmemem gerektiğini anlamamıştım. Evin etrafında dolanıp arka kapıyı bulduk ve ayakkabılarımızı çıkarıp öylece içeri giriverdik. O günlerde İbrahim Filotei'yi takip etmeye çoktan başlamıştı. Gerasimos da beni takip ediyordu. Bunların masum şeyler sayılacağı kadar küçüktük daha. Anlayacağım ve onları da dışarıda bırakmak zorundaydık. Bazen bir arada saatlerce beklerlerdi. Sopalarla kuma bir şeyler çiziktirerek veya çekirge yakalamaya çalışarak. Ama benim bildiğim kadarıyla birbirlerine asla tek kelime etmezlerdi. Çok tuhaf değil mi bu? Bütün zamanlarını kuş taklidi yaparak ve yaramazlık ederek geçiren kara tavuk ile Mehmetçik gibi değildiler. Öyle zannediyorum ki bunun sebebi orada birbirleri için değil de bizim için bulunuyor olmalarıydı. Ağanın evinden hatırladığım hep birlikte tik tak eden ama birbirleriyle uyumsuz uyumsuz çalan saatlerle dolu oldu. Bir kısmı çok şahane ve karmaşıktı. Duvarlara şık halılar asılmıştı. Çoğu kırmızıydı ve yerde de kırmızı halılar vardı. İçerisi tütün, tütsü ve gül suyu kokuyordu. Karanlıktı ama çok sakin ve huzurluydu. Ağanın sadakatsiz karısıyla ilgili işler ve ailesinin hacdan gelen ateşli hastalık sonucu hep birden ölmesi yüzünden o evde onca dram yaşanmış olduğuna inanamazdınız. Kapının iç tarafında ne yapacağımızı düşünerek öylece dururken haremden Leyla Hanım'ın bizzat kendisi çıktı ve bizi görünce küçük bir sevinç çığlığı attı. Elinde şaşılacak kadar uzun, senin kolun kadar uzun bir sigara ağzı bulunmaktaydı ve ucunda kendisi için sarıp durduğu o ince minik sigaralardan biri tütüyordu. Öyle sanıyorum ki bundaki amaç ellerinde ve saçlarında sarı tütün lekeleri olmamasıdır. Filotei'yi yanaklarından öptü ve sonra geriye çekilip bana şöyle bir tepeden baktı. ''İkinizi birden asla beklememiştim.'' dedi. Galiba yüzümdeki ifadeyi görmüş olmalı ve bunu hep iyi kalpliliğinin bir göstergesi olarak hatırlayacağım. Çünkü aniden eğilip yüzümü ellerinin arasına aldı ve beni de yanaklarımdan öptü. Bütün çirkinliğime ve istenmemiş olmama rağmen, dudakları öyle yumuşaktı ki sanki şarap içiyormuşum gibi başını döndüren bir şeyler kokuyordu Leyla Hanım. Geriye dönüp bakınca Rüstem Bey'in neden onun dizlerine kapaklandığını anlayabiliyorum. İkimizi de elimizden tutarak etrafı göstermek üzere hareme soktu. O kasabada yatağı olan tek kişiydi ve biz kızlar o yataktan fazlasıyla etkilendik. En iyi hatırladığım şey yatak. Haberi yayıldıktan sonra her türden insanın kendilerinin de yatak istediklerini düşünmeye başlamaları fazla zaman almadı tabii. Yer şiltesinde de pekala güzel güzel uyuyorduk halbuki. Hiç değilse yatak şiltesini gündüzleri dürer kaldırırsın ve bir sürü yer kazanırsın, öyle değil mi? Hep o yataklar yüzündendir ki insanlar büyük evler ister oldular bugünlerde. Çoğumuzun evi üstte bir oda, altta bir odaydı ve kışın hayvanlarını alt odaya alırdın ve böylece üst kat ısınırdı. Çok hoş ve sıcacık olurdu. Koku da sandığın kadar kötü değildi. Aslına bakılırsa bazen epeyce hoş olurdu. Yalnızca et oburların osuruğu kötü kokar. Neyse işte, Leyla Hanım yabancı bir dille bir şeyler söyledi ve biz olduğumuz yerde aptal aptal durup ona baktık. Sonra dedi ki, ''Sizin Rum olduğunuzu sanmıştım.'' Lafı nereye getirmek istediğini anlamamıştık ve kendimizi kötü hissediyorduk. Sonra o dedi ki, ''Kimse Rumca konuşmaz mı burada?'' Filotei dedi ki, ''Daskalos Leonidas konuşur, oğlanlara öğretmeye çalışıyor ve peder Kristoforos, o da konuşur.'' ''Ne ayıp.'' dedi Leyla Hanım, ''Rumca konuşmaya can atıyordum.'' Gerçekten öyle bir hasreti varmış gibi görünüyordu. Sonra Filotei'ye dedi ki, ''Seni neden tuttuğumu biliyor musun küçüğüm?'' Filotei tutulmuş olduğunu bilmiyordun. Neden bilecekti ki? Bütün bildiği o günden sonra çoğu zaman Leyla Hanım'la birlikte olacağıydı. Başını salladı ve Leyla Hanım dedi ki, ''Çünkü çok güzelsin, burada olman benim içimi ferahlatacak. Ve ara sıra küçük arkadaşını da getirirsen eğer ben aldırmam. Ama Rüstem Bey'in ona da bir şeyler ödeyeceğini hiç sanmıyorum.'' Güldü ve ekledi. ''Bir erkekten alabileceklerinin de sınırları vardır. İyi biri olsa bile.'' Şimdi Leyla Hanım'ın hizmetkarıyken filoteinin özel bir şey yaptığını hiç hatırlamıyorum. Kadınlar günü olan öğleden sonraları hamama birlikte giderlerdi. Buhardan ve keselenmekten öyle tükenmiş olurlardı ki çıktıklarında zor yürürlerdi ve yüzleri ayna gibi parlardı. Hamama gitmek çok güzel olurdu. Ufaktı ama 500 yıllıktı ve beyaz duvarları, kubbesi ve her şeyiyle küçük bir camiye benzerdi. İçeri girdiğinde pirinç bir tastan kendi kendine su dökünürdün. Natırlar tarafından yumruklanıp keselenmek için sıran gelene kadar buhar odasında öylece oturup terlerdin. Eski günlerde Etiyopyalı parlak siyah hadım ağlarından olurmuş natırlar, öyle derlerdi. Hiç unutmayacağım, muslinden yapılma bir torbaya zeytinyağı sabununun suyunu doldurur ve köpürene kadar üflerlerdi. Sonra da o torbayı üstünde aşağıdan yukarıya gezdirirlerdi. Harikaydı. Sonra kaba ipten yapılmış bir keseyle seni ovalarlardı. Ne kadar çok kir çıktığını görünce gözlerine inanamazdın. Neyse işte gidilesi bir yerdi ve bütün kadınlar sıcaktan oflaya puflaya, güle söyleye, kimsenin kocasının içeri girip de yemek istemeyeceğini bilerek çıplak otururlardı. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Yaşlı kadınlar hamama oğulları için kızların arasından en güzelini eş seçmek üzere giderlerdi. Gülme, doğru söylüyorum. Güzel yuvarlak memeler ve uyluklar, biraz yağ ve bebek doğurmaya elverişli kalçalar ararlardı ve kızın nasıl biri olduğuna dair bir fikir edinirlerdi. Çünkü birini tanımak için hamamda çıplak görmekten iyisi yoktur. Aramızda kalsın ama sana bir şey daha söyleyeceğim. Bir kız özel olarak bir oğlandan hoşlanıyorsa, oğlanın anasının önünde özel bir yaygara koparırdı. Bütün bunların tılsım gibi işe yaradığı bir sürü olay biliyorum ben. Neyse işte Leyla Hanım hamama filote ile gitmeye alışmıştı ve fahişe olduğu söylendiğinden bazı kadınlar Leyla ile konuşmadıkları halde o buna hiç dikkat etmez ve alınmazdı. Çünkü yanında daima filote olurdu birlikte gülmek için. Sana neyi anlattığımı unuttum. Aa evet, hoş olmakla ilgiliydi. Neyse bir gün hamamdan hep birlikte döndük. Hepimiz parlıyor ve gül suyu kokuyor, kendimizi dünyanın tepesine çıkmış gibi hissediyorduk. Yine Leyla'nın haremindeydik ve o düğümlerini açmak için filoteinin saçını fırçalıyordu. Birdenbire sordu, beni hoş buluyor musun? Çok şaşırtıcı bir soruydu ama filoteyi doğrudan aa evet dedi. Sahiden hoş. Sahiden, sahiden, sahiden dedi Leyla'nın dizinde oturmakta olan filoteyi. Anlayacağım, filoteyi ile Leyla birbirlerini seviyorlardı. Buna eminim ve eğer birini seviyorsan gözüne güzel görünür, güzel olmasa bile. Ve Leyla Hanım öne eğilerek fısıldadı. Sana bir sır vereceğim. Bir parmağını dudaklarının üstüne koyarak komplocu bir surat ifadesi takındı. Ne, ne, ne diye şakıdı filoteyi, ne sırrı? Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz. Leyla bana baktı. Sen de söz veriyor musun? Söz dedim ben de. Peygamberin sakalı ve Bakire'nin elbisesinin eteği üstüne yemin edin. Yeminle. Pekala dedi. Sırrım o ki ben aslında hiç de hoş değilim. Azıcık yan yan bakarak bizim cevabımızı bekledi. Bizse ağzımız bir karış açık oturuyorduk. Çünkü söylediği doğru değildi. Ama yine de kısmen inanmıştık ona. Çünkü söyleyen oydu ve nasıl yanılmış olabileceğimizi anlayamıyorduk. Çocuklara ne dersem de ciddiye alırlar. Benim gerçek sırrım şu ki güzelliğin sırrı insanları güzel olduğuna inandırmaktır. Yeter ki sen kendini inandır buna ve o zaman gerçek olur. Anlamadığımızı görüp kendi kendine gülümsedi. Güzel kadın nasıl olunur size anlatacağım. Birincisi, güzel olmak bir işe sahip olmak gibidir. Bilirsiniz, erkekseniz ya topraksız bir köylüsünüzdür ya da aktar veya asker. Kadınsanız anne olabilirsiniz, hizmetkar ya da başka bir şey ama aynı zamanda güzel de olabilirsiniz. Eğer güzelseniz bu çalışmaktan iyidir. Güzelliğinizle ilgili olarak çalışmak zorunda olsanız bile, çünkü eninde sonunda ne istiyorsanız ona sahip olursunuz. Para sahibi olmak gibidir bu da ama daha eğlencelidir. Çünkü çalışmak bir iştir, halbuki güzel olmak bir oyun. Ve paradan da fazlasıdır, bir silahtır. İstediğini elde etmeyi sağlamazsa eğer silah neye yarar ki? Eğer güzel bir kadın bir adama gülümserse hediye vermiş gibi olur. Bu bir ödüldür. Adamı bütün gün mutlu edebilirsiniz. Eğer güzel bir kadın bir adama kaş çatacak olursa kalbine bıçak saplamış gibi olur. Adamı bir bütün gün boyunca mutsuz edebilirsiniz. Bu nasıl bir güçtür? İşte işin zevki de buradadır. Sizin ona nasıl baktığınıza bağlı olarak bir adam ya bir prens olur ya da bir cüzzamlı. Doğru söylüyorum ve bir şey daha var. Eğri Filoteyn'in kulağına bir şeyler fısıldadı ve ikisi birden bana bakarak kıkırdadılar. Sonradan Filoteyn'e ne söylediğini sordum ama bana söylemeyi reddetti. Anadolu'dan hep birlikte ayrıldığımız günlere kadar sormaya devam ettim. Ama yine de bana hiç söylemedi. O yüzden hala bilmiyorum. Bütün söylediği şu oldu. Yemin ederim bilmesen daha iyi. Zaten önemli de değil ve önemli olsaydı muhtemelen sana söylerdim. Ama Leyla Hanım söylememem için bana söz verdirdi ve zaten senin işine yaramaz. O yüzden de söylemesem daha iyi. İşte o yüzden sürekli dırdır edip başını yediğim halde bu hep sır olarak kaldı. Ve bazen hala merak ederim ne olduğunu. Leyla Hanım dedi ki, güzel olmanın kötü yanlarını da söyleyeceğim size. Anlayacağınız eğer güzelseniz başka insanları unutmak kolaydır. Zengin olmak ya da padişah olmak gibi bir şey bu muhtemelen. Her zaman sizi tanımak isteyen yeni birileri çıkar ve kimse o kadar önemli değildir. Hoşlandığınız insanları bile kaybetmeye meyilli olursunuz. Bir başka şeyle eğer güzelseniz hep kuşku duyarsınız. Rüstem Bey beni sevdiğini söylerse bunu benden yararlanmak için söylemediğini nereden bileceğim? Bazen insanlar size neden iyi davranıyor diye merak edersiniz. Bazen de bazı insanların size korkunç davranmasının sebebi güzelliğinizdir bilirsiniz. İnsanlar sizi tanımak istediklerini zannederler ama aslında bir maskeyle büyülenmişlerdir. Leyla tırnaklarını yüzünde gezdirdi. Biliyor musunuz ne? Eğer yüzümün derisini kağıt inceliğinde yüzseydim dünyanın en çirkin, en korkunç yaratığı olurdum. Ve beni tanımak istediğini düşünen herkes elleriyle gözlerini kapatıp yanımdan kaçardı. O bunu söyleyince Filoteyi ile azıcık içimiz bulandı. Leyla Hanım'ın yüz derisinin yüzülmesi düşüncesiyle ikimizin de gözleri dehşetten fal taşı gibi açılmıştı. Eğer güzelseniz diye ekledi Leyla, arkadaşlarınızın arkadaşlığı ne kadar gerçek asla bilemezsiniz. Tekrar tekrar sınamanız gerekir onları. Bazen çok ileri gidersiniz ve bu yolla onları kaybedersiniz. Asla kaçamayacağınız bir yalnızlıktır bu. Ama eğer kimsenin sizi tanımasını istemiyorsanız, gerçek sizi tanımasını, o zaman güzellik mükemmel bir korunmadır. Tek başınıza kalırsınız, özgür olursunuz. Size bilmeniz gerekmeyen şeyler söyleyeceğim dedi Leyla. Çünkü ikiniz de büyüyüp evleneceksiniz ve sıradan insanlar olacaksınız, sadık küçük eşler. Ama yaşlandığınız zaman beni hatırladığınızda kim olduğumu biraz anlamanızı istiyorum. Çünkü beni insanların hakkımda söyleyeceklerinden daha iyi bir şey olarak hatırlamanızı istiyorum. Biliyor musunuz, bir erkek güzel bir kadını kazandığı zaman ilk başta bununla iftihar eder ve kendi kendisinden hoşnut olur. Ama sonra onu kaybedeceğinden korkmaya başlar ve kıskançlaşır. Öyle dokunaklı ki bu. Gülecek misiniz, ağlayacak mısınız, onu horlamalı mısınız yoksa hoşnut mu kalmalısınız bilmezsiniz. Ve bazen huysuzun biri olur çıkar ve bazen de sizi hoş tutmak için şımartmaya kalkar. Ve aramızda kalsın, eğer sizi yeterince şımartmazsa asabınız bozulur. Eğer güzelseniz işte benim türümde bir kadınsanız, o zaman hangi adamı isterseniz ona sahip olabilirsiniz. Aşağı yukarı. Böylece hep bir öncekinden daha iyi bir adam bulmaya çalışırsınız. Bu da sizi hercaileştirir. Bazen benden daha iyi, benim olduğu için her gün kendimi daha güzel hissetmeme yol açacak birini bulana kadar tatmin olmayacağımı düşünüyorum. Rüstem Bey, kim bilir, belki. Leyla kısa bir süre sustu ve sonra gülümseyerek dedi ki, biliyor musunuz, eğer içinizin çirkinleşmesine izin verirseniz dışınız da çirkinleşir, güzellik sürmez. Eğer ruhunuzu da güzel tutmaya çaba sarf etmezseniz, kısa zamanda kendini gösterir ve insanlar artık sizi istemez olurlar. Ama her şey de kötü değil canım. Kim güzel olmak istiyor bakalım diyerek bir parmağını kaldırdı ve Filoteyi de aynı şeyi yaptı. Ben tereddüt ettim ve sonra ben de parmağımı kaldırdım. Ah güzellik dedi gülümseyerek ve başını salladı. Haş haş gibi bağımlılık yapıyor. Hep daha fazla, daha fazla güzel olmak zorundasınız. Yüreğinizin içindeki kocaman bir sıcaklık gibi genişliyor, genişliyor ve içinizi dolduruyor. Sanki içinizde bir güneş varmış gibi. Ben yalnızca hep daha da güzel, daha da güzel olmak istiyorum. Ve etrafımdaki her şey de daha güzel olsun istiyorum. Ben güzelliğin kölesiyim, gerçekten. Biz kızlar biraz şaşkın bakıyor olmalıydık ki sana konuşurken tuhaf bir aksanı olduğunu ve bunun onu bir prensese benzeterek daha da egzotik bir hale getirdiğini söylemiş miydim? Ha, aynaya doğru döndü ve Filote'yi de yanına oturttu. Aynada yan yana üç kişi için yer yoktu. Bu yüzden ben kenarda kalıp onları gözetledim. Rüstem Bey'in sabahları beni görmesine izin vermiyorum ve dışarıya da hiç çıkmıyorum. Ta ki güzel olduğuma inanana kadar dedi. Hiç güzel olmadığımı siz kızlar hariç benden başka hiç kimse bilmesin diye büyü yapmak zorundayım. Büyüyü nasıl yaptığımı görmek ister misiniz? Tahmin edebileceğin gibi istiyorduk. İşte aynanın önünde sessizce oturacaksın ve bütün gücünle dikkatini yoğunlaştıracaksın. Ve yine güzel oluncaya ve daha da güzel oluncaya kadar sadece kendine bakacaksın. Önce Filote ile ben yapalım, sonra da sen Filote ile yer değiştirirsin. Drosulakimu. Bana ilk kez biri böyle hitap ediyordu. Bir daha hatırladığımda ve Rumca olduğunu anladığımda üstünden çok uzun yıllar geçmişti. O kadarcık bir Rumcayı nasıl öğrenmiş olabilir tahmin edemiyorum. Onunla ilgili tuhaf şeylerden biri de hep Rumca konuşabileceği birilerini aramasıydı. Hamamdaki kadınların çoğunu denemişti ama aslına bakılırsa bir ineğe de sorsa olurdu. Neyse işte o ve Filote'yi yan yana oturmuşlar, aynada kendi kendilerine bakıyorlardı. İzlemesi büyüleyici bir şeydi. Bir tür hipnoza girdiler. Filote'yi dikkatini yoğunlaştırmaktan ötürü öyle derin nefes alıyordu ki her nefeste burun kanatlarının titreştiğini görüyordum. Yanakları kızarmış ve gözleri koyulaşıp parlamıştı. Dudakları biraz daha kırmızılaşmıştı. Leyla Hanım'a da benzer şeyler oluyordu. İkisi orada öylece oturmuş daha sevimli olmayı arzulayarak ve yaptıkları her neyse onunla kendilerinden geçmiş olarak bir anlamda çehrelerini yeniden yaratıyorlardı. Sırtımda kesin bir korku ürpertisinin bir aşağı bir yukarı gezindiğini hissettim. Ama rahatsız ederim diye araya giremedim. Bir tür büyüydü bu, Leyla Hanım'ın söylemiş olduğu gibi. İddiaya girerim ki Konstantinopolis'teki Kutsal Patrik bunu öğrenseydi, hatta Arsenios Baba bile yasaklansın diye uğraşırlardı. Kendi kendilerini tam yarım saat boyunca süzmüş olmalılar. Biliyor musun, o zaman da bunu birlikte yaptıkları, sonraki bütün zamanlarda da birbirlerinden yararlandıklarını, birbirlerinin gücünü ödünç almakta olduklarını düşündüm. Bunu nasıl açıklasam? Yani iki güzel insan yan yana oturmuş aynada bunu yapıyor. O büyüyü yapıyor ve iki değil de dört kişinin güzelliğine ulaşmış oluyor. Meleklerin matematiği bu. Benim bildiğim şu, o andan sonra Filote'nin güzelliği neredeyse denetimden çıktı ve sorun yaratmaya başladı. Belki sana işin bu kısmını başka bir zaman anlatırım. Neyse işte sonunda sanki dünyaya geri gelmişler gibi aynı anda iç geçirdiler ve başlarını salladılar. Herhalde gerçek sebeplerine parmak basamam ama ikisi de önce olduklarından daha güzel görünüyorlardı ve bunu uydurmuyorum. Doğrudur ve kendi gözlerimle gördüm. Yalnızca o gün değil, daha sonra da birçok defa. Belki sen de denemelisin bunu. Kendi iyiliğin için olması gerekenden daha güzel olduğun halde daha şimdiden. Ben denedim mi? Leyla Hanım beni de aynaya çağırdı ama ben utandım ve başımı salladım. Sonra sülük toplayıcısı Muhammed'in sülüklerini topladığı batık tapınağın oradaki havuza gittim ve suda kendimi incelemek için diz çöktüm. Allah'a şükür yoksulluk yüzünden evde aynamız yoktu ve zaten kimsenin beni görmesini de istemiyordum. Gerasimos orada değildi. Aksi halde denemezdim bile, biliyorum. İşte bana bakan kocaman, çirkin, ay surata bir göz attım ve anında durumun umutsuz olduğuna karar verdim.